bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anı, şiir, resimlerle Aşık Veysel'li yıllar. Bilinmeyen yönleriyle Aşık Veysel'in gerçek yaşamı. Veysel Kaymak. Çankaya Belediyesi Kültür Yayınıdır. 4. basım, Nisan 2008. Bu kitap 163 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Haziran 2008. Okuyan Gizem Er. Aşık Veysel, Cumhuriyet tarihinin ozanlar ozanıdır. Sazıyla, sözüyle, bilge kişiliğiyle Anadolu'nun sesidir. Böyle büyük bir tarihsel kişilik için Veysel Kaymak tarafından yazılan bu kitaba destek sunmaktan Çankaya Belediyesi olarak büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Profesör Doktor Muzaffer Er Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı. Ön söz. Aşık babayı çocukluğumda tanıdım. Onu ilk kez düzgün takım elbisesi, başında fötrü ve bazı durumlarda sırtında sazıyla anımsıyorum. Sonraki yıllarda onunla bazı anılarım oldu. Köyümün okulundaki uzunca süren görevim sırasında da Aşık'la dostluğumuz devam etti. O yıllarda kendisinden sık sık dinlediğim esprilerini derlemeye çalıştım. Aşık Veysel yaşadığı dönemde, özellikle son yıllarında, kamuoyunda, sanat çevrelerinde yeterince tanınıyor, saygı görüyordu. Hayatı filme alınıyor, kitapları basılıyor, şiirleri yayınlanıyordu. Bu yüzden de kendini önceki dönemlerde, yüzyıllarda yaşamış halk ozanlarından daha şanslı sayıyordu. Onlardan günümüze ulaşan yazılı bir belge yok. Benim ise her söylediğim yazılıyor, yayınlanabiliyor, diyordu. Bütün bunlara karşın aşığın yaşam öyküsü anlatılır, yazılırken, şiirleri kitaplarda, dergilerde yer alırken bir takım yanlışlar yine yapılıyordu. Kitabımızın konusu inceleme olmadığından bunlara girmiyorum. Ancak aynı yörede yaşamış, aşıkla uzun yıllar dostluk kurmuş biri olarak bütün bu konularda doğru bildiklerimi yazmamın bir görev olduğuna inanıyorum. Ayrıca o yıllara ait önemli bulduğum birkaç konuya da kitabımda değinme gereği duydum. Aşığın kendini çağımızda yaşadığı için şanslı sayması gibi, onu yakından tanıyan, anlayan, seven biri olarak ben de kendimi şanslı sayıyorum. Bunun için de Aşık Veysel'li yıllar bir dostluğun, bir şanslılığın öyküsüdür aynı zamanda. Köyde görev yaptığım yıllarda bir gün öğretmen arkadaşlarla birlikte Aşık Veysel'i davet ettik. Onun yanık sesinden türkülerini ve yeri geldiğinde anlattığı eşsiz esprileri dinliyorduk. Türkü ve esprilerini kasede alıyordum. Aşık sohbet sırasında padişahın mücevheri içinde bulunan kıl ve ışık masalını anlattı. Padişahın çok değerli bir mücevheri varmış. Mücevherin içinde ise ışık ve kıl bulunuyormuş. Padişah mücevheri kırmadan içindeki kılı çıkaranı ödüllendireceğini duyurmuş. Bunu duyan bir böcek çıka gelmiş. Beni 40 gün mücevherle aynı yere koyun. 40 günün sonunda kılı çıkarırım demiş. Dediklerini yapmışlar. 40 günün sonunda bakmışlar ki böcek mücevherde bulunan ışığı almış, kıl yerinde duruyor. Böcek ne yaptığını, neden kılı çıkarmadığını soran padişahı, ben alacağımı aldım diye yanıtlamış. Aşık masalı anlattıktan sonra, işte Veysel Hoca da bunu yapıyor, ışığı alıyor diye bağladı. Uzun süren dostluk ve şanslılık sonunda ondan almış olduğum ışığı doğru yansıtabilirsem mutlu olacağım. Ankara 1996. Üçüncü baskıya ön söz. Aşık Veysel'li yılların 3. baskısı yayınlanıyor. Yeterli bir şekilde tanıtımının, dağıtımının yapılamamasına karşın kitap ulaşabildiği çevrelerde bir hayli ilgi gördü, olumlu tepkiler aldı. 3. baskı çıkarken bir takım ilaveler, değişiklikler yapıldı. Halk türkülerinin ilgi gördüğü, halk ozanlarına önem verildiği günümüzde ünlü halk ozanımız Aşık Veysel de gönüllerdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu sevgi ve ilgi öyle inanıyorum ki artarak devam edecektir. Aşık Veysel'in köylüsü onu yakından tanıyan, anlayan, seven, onunla dostluk kuran biri olarak kaleme aldığım Aşık Veysel'li Yıllar kitabı da bu sevgi ve saygının bir ürünü olarak kalacak. Onu çarpıtmak, istismar etmek, isteyenlere karşı da gerekli işlevini yerine getirmiş olacaktır. Bütün bu duygu ve düşüncelerle Aşık Veysel'li Yıllar kitabı ölümünün 32. yılında Aşık Veysel dostlarına, okuyuculara, onun da çok sevdiği bir demet kır çiçeği olarak yeniden sunulur. Ankara 2005. Bu çalışı üzerine Metin Turan. Son yıllarda üzerine en çok yazı ve kitap yazılan değerlerimizden biridir Aşık Veysel. Şöyle bir baktığımızda sadece halk şiiri geleneğini sürdürmekte olan halk ozanlarının onun hakkında yazdıklarının iki ciltlik bir kitap oluşturduğunu, modern şiir anlayışına sahip birçok şairimizin de onu şiirlerine konu ettiğini görürüz. Hemen her disiplinden akademisyenin, sosyolog, edebiyat tarihçisi, halkiyatçı, müzikolog, türkolog gibi Aşık Veysel'in şiirleri üzerine eğildiğini, onun sanatçı kişiliğiyle bağlantılı olarak derinlikli çalışmalara giriştiğini görürüz. Elbette bütün bu çabaların temel bir ekseni vardır. O da Aşık Veysel'in bir sanatçı kişilik olmak kadar bir kültürel değer olduğu gerçeğidir. Bu çalışmaların bir bölümünün gerçekten yoğun bir emekle var edildiğini, ne var ki önemli bir bölümünün ise mevcut yorumların dışına çıkmaksızın derleme düzeyinde kaldığını görürüz. Değerli Veysel Kaymak hocamın Aşık Veysel üzerine çalışması mevcut yayınlar içerisinde daha bir özel yere sahiptir. Nedir bu özel yer diye sorulacak olursa en başta onun yakın dünyasını birincil tanıklıklarla anlatmasında yatmaktadır. İkincisi bugüne değin pek değinilmeyen özel yaşamı içerisinde nasıl bir hal ve hareket içerisinde bulunduğuna, nelerden hoşlanıp nelere kızdığına tanıklık etmektedir. Bir başka önemli özelliği de Aşık Veysel'in salt bir ozan olarak değerlendirilemeyeceği, onun aynı zamanda zengin Anadolu halk kültürü birikiminin yetiştirdiği bir kültürel değer olduğu gerçekliğini ayrıntılandırmasından kaynaklanmaktadır. Komşularıyla ilişkileri, konuklarına karşı tutumu, heyecanlandığı olaylar, anlattığı fıkralar, verdiği örnekler. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde bir yanıyla tasavvuf felsefesinin o görkemli ozanı Yunus Emre yoğunluğu, bir yanıyla Nasrettin Hoca Gül düşünlüğü, daha bireysel bir karşı koyma olarak yansısa da Dadaloğlu isyanını buluruz. Bunların bileşkesinde bugüne de özümsemiş Cumhuriyet aydınlanmasının bilincine varmış bir kişiliği görürüz. Bir değeri özellikle sanatsal bir kişiliği özümsemenin başlıca yolu, onun duygu ve düşünce dünyasının ayrıntılarını yakalamamıza kaynaklık eden tanıklıkları kavramamızdır. Değerli Veysel Kaymak bu çalışmasıyla doğrudan tanıkların sayısının giderek azaldığı bir dönemin atmosferini yazılı hale dönüştürerek Aşık Veysel'i daha yakın kılmakta, daha çok sevdirmektedir. Bu kişiliğin uzaktan görünen flu fotoğrafını elinizdeki bu kitap netleştirmektedir. Aşığın çevresi kendisini ziyaret edenlerle sohbet tarzı, çocuklarla ilişkileri, kimi olaylar karşısındaki somut tavrı. Elinizdeki bu çalışmada bunlar anlatılmasa bunları nasıl bilebiliriz ki? Büyük bir çoğunluğunu ilk kez bu çalışma nedeniyle duyduğumuz ve artık onlara Aşık Veysel fıkrası diyebileceğimiz, Türk insanının engin zekasını yansıtan Gül Düşün örnekleriyle karşılaşırız. Ayrıca şiirlerinin yazılma, söylenme serüveninin arka planını buradaki ayrıntılardan çok net görebilme olanağı bulabiliyoruz. Bu özgün özelliklerinden dolayı Aşık Veysel araştırmacılarının ve pek doğal olarak Aşık Veysel sevenlerinin daha dikkatli bir gözle farklı bir tat alacakları bir çalışma olmuştur. Sevgili Veysel Kaymak hocama bir kez de buradan teşekkür ederek bu değerli çalışmanın işlevini yerine getireceği inancımı yineliyorum. Doğumu ve çocukluğu. Doğumunu anlatırken, doğumum da herkes gibi olmamış. Anam davar sağmadan gelirken yolda doğurmuş beni. Yanındaki kadınlar kundak yapıp eve getirmişler, derdi. Çocukluğunu anlatırken de, ben de 7 yaşıma kadar herkes gibi koştum, oynadım, eğlendim. 7 yaşımda hastalanıp gözlerimi kaybettim. Tabiatla ilgili olarak gördüklerim bu yaşıma kadar oldu, diye açıklardı. Çiçek hastalığı. Veysel 7 yaşında çiçek hastalığına yakalanır. Hastalandıktan sonra gözleri görmez. Kendi deyişiyle sol gözünde çiçeğin beyi çıkmış, sağ gözü hafif ışık almaktadır. Babası Karaca Ahmet'le ahırlarında mallarını yemlerken öküzlerden birinin boynuzunu Veysel'in gözüne çarpmasıyla o ışık da kaybolur. Bir ara Akdağ Madeni'ne doktora götürmek isterler. O yıllarda Akdağ Madeni'nde Kırlangıç Oğulları diye anılan göz doktoru vardır. Maddi olanaksızlıktan olacak, götürülemez bir türlü. Veysel'in hayatını anlatan şiiri. Genç yaşımda felek vurdu başıma. Aldırdım elimden iki gözümü. Yeni değmiş idim 7 yaşıma. Kaybettim baharımı yazımı. Bağlandım köşede kaldım bir zaman. Nice kimselere dedim el aman. 10-15 yaşıma gelince hemen yavaş yavaş düzen ettim sazımı. 310'da gelmiş idim cihana. Dünyaya bakmadım ben kana kana. Kader böyleymiş çiçek bahane. Levh-i kalem kara yazmış yazımı. Geçirdim ömrümü havayı heves. Derdim bir kimseyi değildir kıyas. Her zaman her vakit kalbimde bu yaz. Çarhı devran güldürmedi yüzümü. Bir vefasız zalim yâre bağlandım. Tarihi 335'te evlendim. 8 sene bir arada eğlendim. Zalim kafir yetim koydu kuzumu. Ele geniş dünya bana dar oldu. Tahammülsüz gönlüm bir karar oldu. Günüm zindan gecelerim zar oldu. Kader ile bölemedim kozumu. Veysel der dünyaya ben niye geldim? Her zaman ağladım, ne zaman güldüm. Gönlüme teselliyi kendimden buldum. Sabır ile teskin ettim özümü. Gözünü açtırmak istemez. Veysel zamanla tanınır, ün yapar. Bazı dostları gözünü açtırmak isterler. Veysel buna razı olmaz. Nedeni de ilginçtir. Ben kendime göre kafamda bir dünya kurdum. Gözlerim açılırsa düşüncem değişir. Belki ben olamam. Yıkılır, dağılır kafamda kurduğum dünyam diye endişe etmektedir. Bu düşüncelerle gözünü açtırmak istemez. Tutulamayan ışık. Veysel çocukluğunda oyun oynarken güneşin ışıklarını tutmaya çalışır. Babası, avuçlu oğlum bana getir der. Toplayıp babasına götürür. Avucunu açıp verecek bir şey bulamayınca hayret eder, üzülür. O günden beri ışığı tutamasa da ölene dek kafasında ve yüreğindedir ışık Veysel'in. Bostan bekçisi Veysel. Köyün hemen altındaki derede Karacalar'ın bir bahçesi vardır. Çocukluk yıllarında Veysel uzun süre burada bekçilik yapar. Bahçede erik, armut gibi meyve ağaçları bulunur. Ayrıca sebze de ekerler. Bu yıllara ait Veysel'in birçok anısı vardır. O yıllar kıtlık ve yokluk yıllarıdır. Veysel bahçesini bir yandan mala, davara, bir yandan da hırsızlara, asker kaçaklarına karşı korur. Bu yıllara ait anılarından biri şöyle. Veysel bahçesini korumak için yanında 3 ayrı büyüklükte taş bulundurur. Küçük taşları kümes hayvanlarını, orta büyüklükte olanları koyun ve keçileri, büyükleri ise büyükbaş hayvanları kovmak için kullanmaktadır. Bir gün köyden Alika bahçenin kenarındaki yoldan geçerken bahçeye uzanır, ağaçların birinden bir çubuk kesmek için uğraşır. Veysel gürültüyü duyar, bahçeye girenin manda olduğunu sanır. Büyükbaş hayvanlar için ayırdığı taşlardan kaparak gürültünün geldiği tarafa atmaya başlar. Alika kendini zor kurtarır. Biraz uzaklaşınca da ''Ne yapıyorsun Veysel? Kötü bir niyetim yoktu. Yalnızca söğütten küçük bir çubuk kesmeye uğraşıyordum.'' diye bağırır. Bu olaydan sonra Alika, Veysel manda sanıp taşlamasın diye bahçenin kenarından bir türkü tutturur, öyle geçer. Bostan bekçiliği yaptığı yıllarda karşılaştığı, bostanın sel basma olayıyla ilgili yazdığı şiiri. Emeklerim zayi eyledi sel benim. 8. ayın 22'si. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Sele gitti hasılatın hepsi. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Tırtıl geldi tevekleri taladı. Sel de geldi elek elek eledi. Hasılatı çamurlara beledi. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Bu sel bizi ne pek kötü belledi. Dümdüz etti patatesi milledi. Ne çapasın vurdu ne de belledi. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Yağmur yağmış sel bulanık geliyor. Büyük tüccar her kalemden alıyor. Parası yok birer marka veriyor. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Deli gönül terk et diyor bostanı. 4 mısır alınca ne oldun yani? Sel için söyledim ben bu destanı. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Nice ırmak gördüm akar her yerde. Selden ırmak yoktur hiçbir diyarda. Ev yıkanın evi olmaz bir yerde. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Sen bilirsin ülke senin, el senin. Emir senin, yağmur senin, sel senin. Veysel ederler bu söylenen kul senin. Emeklerim zayi eyledi sel benim. Veysel saz öğreniyor. Çocukluğunda oyalansın diye babası Karaca Ahmet Veysel'e bağlama alır. Köyden Molla Hüseyin, Çamşıhı'dan Aşık Ali Ağa Veysel'e bağlama öğretmeye çalışır. Sazını düzen ederler, kopan telleri takarlar. Babası Karaca Ahmet birçok halk türküsü bilir, söyler. Aşık Ali Ağa ise o yıllarda dede ile birlikte sık sık köye gelmekte, dedenin kamberliğini yapmaktadır. Cemlerde bağlama çalmakta, deyişler, duazlar okumaktadır. Bu öğrenme uzun yıllar sürer. Daha sonraki yıllarda Veysel köy enstitülerinde bağlama öğretmenliği de yapar. Veysel'in bağlama çalması da kendine özgüdür. Nasrettin Hoca'nın bağlama çalması ile ilgili anlatılan fıkra Veysel için de geçerlidir. Veysel'e kalırsa bağlamayı güzel çalamıyordu. Eksiğini sesiyle tamamlamaya kapatmaya çalışıyordu. Yakın köylüsü çağdaşı Aşık Ali İzzet Özkan ise Veysel zaten kördü. Bağlama çalmasa kaval çalacaktı der. Ali İzzet böyle söylemekle Veysel'i bir anlamda küçümser, kıskandığını belli eder. Bu nedenle de Veysel ile Ali İzzet arasında sürekli bir anlaşmazlık söz konusudur. Bu konuya daha sonraki sayfalarda yeniden değineceğim. Evliliği ilk. Koynundaki turunç mudur, nar mıdır? Adın huri midir, gülüzar mıdır? Gözlerinden akan yağmurlar mıdır? 15-16 mı yaşların güzel? Veysel evlilik çağına gelmiştir. Babası Karaca Ahmet aynı köyden, Culhagillerden Kara Haydar'ın kızı Esma'yı Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere istemektedir. Dünür gelip gitmelerden sonra babası Esma'yı o kıtlık ve yokluk yıllarında başlık parası yerine aldığı birkaç teneke buğdaya verir. Böylece de Veysel'in çileli ve sevdalı evliliği başlamış olur. Daha çok da göremediğinden olacak, Veysel hanımını çok kıskanır. Kendine sadık olup olmadığını anlamak için onu türlü şekillerde dener. Eşi Esma'nın anlattıklarına bakılırsa bazen yastığının altına gizlice elma saklar, sırası gelince de bunu kimin koyduğunu sorar. Bazen Esma'nın evde bulunduğu sırada evin bacasından gizlice içeriye taş atar. Bununla ilgili tepkisini anlamaya çalışır. Bu durumlardan bunalan Esma sonunda tutmaları Hüseyin'le kaçar. Zalim kafir. Bir vefasız zalim yâre bağlandım. Tarih 335'te evlendim. 8 sene bir arada eğlendim. Zalim kafir yetim koydu kuzumu. Esma evde 6 aylık kızını bırakarak bir gece Hüseyin'le Bafra'ya kaçmıştır. O yıllarda yöre halkı çalışmak için Bafra'ya gitmektedir. Aynı zamanda Hüseyin'in bir yakını da Bafra'da bulunmaktadır. Esma'nın Bafra'ya kaçış nedeni böyledir. O günden sonra ölünceye dek Esma'nın lakabı da artık Bafra adının mahalli söyleyiş şekliyle Bahralı'ya çıkmıştır. Veysel'in bazı yakınları peşlerinden giderlerse de bulamazlar. Esma birkaç ay sonra Hüseyin'le köye döner. Esma'yı Hüseyin'den geri alma mücadelesi sürerse de geri alamazlar. Hem Veysel'le resmi nikahları yoktur hem de Esma istememektedir. Olan Veysel'e olmuştur. Veysel bunun üzerine bir başka vurur sarı tellere. Sarı teller bir başka ses verir. Dertli, dokunaklı. Gurbet yollarında. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Aşık bu olaydan sonra yanıp tutuşur. Kerem gibi, Mecnun gibi düşer yollara. Aynı köyden İbrahim Tutiş'le köy köy, şehir şehir dolaşarak saz çalar, türkü söyler. Aşık Veysel'in ilk yıllarda Anadolu'yu birlikte gezip dolaştığı arkadaşı İbrahim'dir. İbrahim, Aşık Veysel'e hem yol arkadaşlığı hem de türkülerinde eşlik eder. Bu gezileri sırasında kimi yörelerde iyi karşılanırken, kimi yörelerde tepki görürler. Bazıları aşıkları saz omuzlarında görünce, ''Saz çalmak şeytan işidir. Bu dünyada saz çalanlar, öteki dünyada sazdan çıkan sesler gibi inleyecekler diye karşı çıkarlar. Dertliye, telli sazdır bunun adı, şeytan bunun neresinde? dedirten de bu zihniyet olmalı.